Ayrım 15, Karacan Açık Öğretim Ders Notları, sayfa 171. Okuyan Güzin Arar. Ünite 7. Uzun süre yatan hastalarda oluşabilecek bazı sistem hastalıkları ve bakımı. Bası yaraları. Bası yarası nedir? Bası yarası, belli bir deri alanının aralıksız ve uzun süre süren bası sonucu meydana gelen iskemi, hücre ölümü ve doku nekrozudur. Bası yaraları ile karşılaşma oranı %1.4 ila %36.4 iken, bası yarasına bağlı yaygın enfeksiyon gelişmesi durumunda ölüm oranı %50'ye çıkmaktadır. Bası yaralarının oluşmasında rol oynayan risk faktörleri. Basınç noktaları, yüzüstü yatışta ayakların ön yüzü, dizler, uyluk ön yüzü, göğüs, omuz, boyun, kulak, sırt üstü yatışta topuklar, kuyruk sorumu kemiği, dirsekler, omuzlar, başın arkası. Yaşlılarda basınç ülseri gelişmesine neden olan faktörler, sürtünme, yaş, deride bozulma, serum albümin yüzeyi ve bağışıklar cevapta azalma, zayıflık, doku elastikiyeti kaybı, epidermis ve epidermis arasındaki bağlantının zayıflaması, mental durumun bozulması. Isı artışı, ödem, anemi, kansızlık, enfeksiyon, idrar, dışkı tutamama, beslenme, psikolojik faktörler. Bası yaralarının önlenmesi. Risk değerlendirilmeli ve incelenmelidir. Hastaya bası yaralanmalarıyla ilgili bilgi verilmesidir. Pozisyonu değiştirme ve hastaya uygun pozisyonun verilmesi. Hastanın 2 saatte bir pozisyonu değiştirilmeli. Hasta döndürülme sırasında yuvarlanır, sürüklenip çekilmez. Yüzüstü pozisyonda uyuma tavsiye edilir. Simit şeklinde minderler tercih edilmemeli, yatak çarşafları düzgün, kuru, temiz ve kırışıksız olmalı, deri bütünlüğü korunmalıdır. Yatak bakımında dikkat edilecek hususlar. Deri bakımı her gün yapılmalıdır. Deri sürtünmeden korunmalıdır. Basınç altındaki bölgeler günlük kontrol edilmelidir. İdrar ve dışkı kaçırmalarına karşı hastanın cildi korunmalıdır. Vücut nemi kontrol altında tutulmalı. Sürtünmenin engellenmesi için. Hasta yatağı başucu 30 derece fazla yükseltilmemeli. Hareket için trapez ve tırmanma aleti kullanmalı. Hasta iki kişi tarafından koltuk altından tutularak hareket ettirilmelidir. Beslenme düzenlenmelidir. Akciğer yetersizliği ve enfeksiyonları. Solunumla ilgili terimler. Solunum, karbondioksit ve oksijenin atmosfer havasıyla yer değiştirmesidir. Solunum sayısı dakikada 16-20 solunumdur. Solunum derinliği, akciğere çekilen havanın az ya da çok olmasıdır. Solunum ritmi, soluk alma ve soluk verme düzenini gösterir. Solunumun hızlanması, nefes alma veya vermenin süratli oluşudur. Solunumun yavaşlaması, solunumun dakikada 10'un altında olmasıdır. Dispne, nefes darlığıdır. Anoksi, oksijenin tamamen yokluğudur. Hipoksi, hücrelerin veya dokuların oksijensizliğidir. Siyanoz, oksijen yetersizliğinde deri ve mukoz membranların mavimsi, mor renk almasıdır. Apne, solunumun geçici veya kalıcı olarak durmasıdır. Solunum yetersizliğinin belirtileri. Burun kanadı solunumu, göz kapaklarının retraksiyonu, aksesuar kaslarının kullanımı, trakea çekilmesi, interkostal çekilme, torako-abdominal paradoksal solunum, terleme, şuur değişiklikleri. Akut respiratuar distres sendrom, ARDS. Alveoller, kapiller bariyerde artmış geçirgenliğin neden olduğu ödeme bağlı solunum yetmezliği durumudur. Pnömoni, akciğer dokusunun enfeksiyonudur. Kronik obstrüktif akciğer hastalıkları, KOA, bronşlarda geri dönüşümsüz daralma ile seyreden amfizem, kronik bronşit ve kronik astımı kapsar. Atelektazi, alveollerin kolapsı ya da hava girişine kapalı olmasıdır. Amfizem, vücudun herhangi bir yerinde hava toplanmasıdır. Astım, genetik ve çevresel etkenler nedeniyle bronşiyal düz kasların geri dönüşümlü kasılması, mukus artışı, mukoza enflamasyonu ve ödem ile seyreden bir hastalıktır. Kronik bronşit, birbirini takip eden 2 yıl boyunca her yıl en az 3 ay süren ve aşırı trakeobronşiyal mukus sekresyonuna bağlı olarak ortaya çıkan öksürük ve balgam çıkarılması ile seyreden bir hastalıktır. Solunum yollarının özel tedavi ve bakım yöntemleri. Aerosol tedavi. Aerosol sıvı ya da katı bir maddenin gaz içindeki küçük taneciklerinin süspansiyonudur. Öksürük. Solunum yollarını temizleyen en etkili yöntem öksürüktür. Postüral drenaj. Yer çekiminin de yardımıyla bronşlardaki sekresyonların çıkarılmasını kolaylaştıracak özel pozisyon verilerek uygulanır. Oksijen tedavisi. Normal oksijen konsantrasyonundan daha fazla yoğunlukta oksijen verilmesidir. Dolaşım bozuklukları. Dolaşım sisteminin görevleri. 1. Taşıma fonksiyonu. Sindirim sisteminde emilen maddeler, oksijen, karbondioksit, hormonlar, diğer metabolik atıklar. 2. Vücut ısısının kontrolü. 3. Mikroorganizmalara karşı vücudun korunması. 4. Lenfatik sistem. Periferik damarlardan oluşur. Arterler, venler, lenfatikler. Damar grupları. Aorta ve büyük damarlar, arterioller, kapiller, venüller, venler, lenfatikler. Periferik damar hastalıklarında risk faktörleri. Periferik damar hastalıklarında risk faktörleri. Yaşlılığa bağlı ateroskleroz, hiperlipidemi, sigara kullanımı, hipertansiyon, şişmanlık, yetersiz fiziksel aktivite, stres, diyabet, genetik faktörler. Vasküler hastalıklarda görülen belirti ve bulgular. Interminent claudication, baldırda oluşan ve 1-2 dakika dinlenme ile geçen kas ağrıları. Dinlenme ağrısı, kol ve bacaklarda ekstremite, soğukluk ve solukluk. Rubor, ekstremitelerin morumsu, kırmızı renk alması. Siyanoz, trofik değişiklikler, bacak ülserleri, kangren. Vasküler hastalıklar. Etiyolojisi, nedenleri. Tam nedeni bilinmemekle beraber yaş, cinsiyet, otoimmün sistem ve sigara risk faktörleri olarak görülmektedir. Belirti ve bulguları. Ayak tabanında ve parmaklarda ağrı en tipik belirtidir. Intermittent claudication, dinlenme ağrısı, soğuk ekstremiteler, zayıf nabız, deride incelme, kıllarda dökülme. Tedavi ve bakım. Hastalığın ilerlemesini önlemek, vazodilatasyonu sağlamak, soğuktan korumak, ağrıyı gidermek, duygusal destek vermek, sigaranın bıraktırılması, ayak hijyeninin sağlanması, ağrı için burger, Allen egzersizlerinin yaptırılması. Vasküler hastalık türleri ve tedavi bakım. Raynaud hastalığı ve fenomeni. Genellikle üst ekstremite, bazen de alt ekstremite, arteriyollerini simetrik olarak tutan, ataklar halinde seyreden bir hastalıktır. Tedavi ve bakım. Temel yaklaşım hastalığı tetikleyen soğuk gibi etkenlerden uzak durmaktır. Derin ven trombozu. Derin ven sisteminde özellikle kasık ve pelvik bölgede venöz staz, hiperkoagülabilite ve venöz duvarının zedelenmesi sonucu tromboz oluşumudur. Tedavi ve bakım. İlaçla tedavi, antikoagülan tedavi, antienflamatuar ilaç tedavisi, yatak istirahati, bacak elevasyonu, ılık uygulama. Varis, alt ekstremitelerde bulunan venlerdeki kapakların yetersizliği sonucu venlerin anormal derecede kıvrılması ve genişlemesidir. Tedavi ve bakım. Konservatif, varis çorabı ile tedavi. Skleroterapi, venlere sklerozam enjekte edilmesi, cerrahi tedavi. Vasküler hastalıklar genel olarak kadın ve yaşlılarda daha fazla görülür. Günlük aldığı, çıkardığı sıvı takibi. Amaç. Amaç hastanın 24 saat içinde aldığı ve çıkardığı doğru ölçümünü yaparak olası komplikasyonları önlemek. Aldığı, çıkardığı sıvı takibinin yapıldığı hastalıklar. Konjektif kalp yetmezliği, Yoğun sıvı tedavisi olan hastalar, kemoterapi ve böbreğe toksik etkisi olan ilaçları kullananlar. Karaciğer sirozu, karaciğer hastalığı, yüksek ateşli hastalar, diyaresi ve kusması olanlar, beslenme bozuklukları, böbrek yetmezliği, ödemli hastalar, diüretik kullananlar, cerrahi operasyon geçirenler, oral beslenemeyenler, yanık ve hormonal nedenler. Yetişkinlerde 24 saatte alınan ve çıkartılan su miktarları. Organizmaya alınan sıvı gün bölü mililitre, organizmadan çıkarılan sıvı gün bölü mililitre. Organizmaya alınan sıvı yiyeceklerde 1000, oksidasyonlarda 300, sıvılarla 1200, toplamda 2500. Organizmadan çıkarılan sıvı deriyle 500, akciğerlerle 350, feçesle 150, idrarla 1500, toplamda 2500. Sıvı bilançosu. Dengede aldığı çıkardığından 200-400 mililitre fazla. Pozitif bilanço. Aldığı çıkardığından büyük, böbrek yetmezliği. Negatif bilanço. Çıkardığı aldığından yüksek, diüretik kullanımı. Vücutta su kaybının sonucu ortaya çıkan durumlar. %1'inin kaybı susama hissi. %5'inin kaybı halsizlik, nabızda artış, vücut ısısında artış. %11-15'inin kaybı deliryum, sağırlık, böbrek yetmezliği tablosu. %20'den fazlasının kaybı ağır dehidratasyon, deri buruşması, terle karışık kan sızması, gözyaşı yerine kan gelmesi. İnkontinansı olan hastaların bakımı, üriner inkontinans, idrar kaçırma. Sosyal ve hijyenik problemlere yol açan istem dışı idrar kaçırmadır. Kadınlarda erkeklerden 2-3 kat daha fazla görülür. Üriner inkontinans risk faktörleri. Yaş ve cinsiyet, östrojen yetersizliği, obezite, bağ dokusu, geçirilmiş pelvik cerrahi, üriner sistem enfeksiyonu, spinal kord yaralanmaları, doğum travması, ırk, kronik konstipasyon, sigara kullanımı, radyoterapi, nörolojik hastalıklar. İnkontinans tipleri ve bulguları. Urge inkontinans, sıkışma tipi. Stres inkontinans, bilinçsiz inkontinans, sürekli sızıntı, nokturnal enürezis, işeme sonrası damlama, taşma inkontinansı. Üriner inkontinanslı hastaların tedavi ve bakımı. Hastaların bakım ve tedavisinde amaç, kişilerin tekrar idrar tutabilir hale gelmesini sağlamaktır. Kullanılan tedaviler, cerrahi tedavi, ilaç tedavisi, davranışsal tedavi. Davranışsal tedavinin önemi. Basit olması, kolay uygulanabilmesi, en az girişimsel olması, daha güvenilir olması, yan etkilerinin olmaması. Davranışsal tedavi yöntemleri, pelvik taban kas egzersizleri, biofeedback, mesane eğitimi, tuvalete girme programı oluşturma, yaşam tarzı değişikliği, diyet. Bilinç duruma açık yatağa bağımlı hastanın izlenim ve bakımı. İnkontinans sıklığını gözlemek ve kaybetmek. Hastaya gereken sıklıkta lazımlık vermek. Hasta mahremiyetine özen göstermek. Yatağın ıslanmasını engellemek. Enfeksiyon ve tahrişi engellemek. Erkek hastaya prezervatif sonda tamp takma. Eğitim, danışmanlık. Bilinç durumu kapalı, yatağa bağlı inkontinans hastalarında da bilinç durumu açık olan hastalarda kullanılan izlenim ve bakım yöntemleri uygulanır. Ağrısı olan ve yatağa bağımlı hastada yaklaşım. Ağrı nedir? Ağrı vücudun belli bir bölgesinden kaynaklanan doku harabiyetine bağlı olan veya olmayan, kişinin geçmişteki deneyimleriyle de ilgili hoş olmayan bir duyum, davranış şeklidir. Ağrı, vücudun belli bir bölgesinden kaynaklanan doku harabiyetine bağlı olan veya olmayan, kişinin geçmişteki deneyimleriyle de ilgili hoş olmayan bir duyum, davranış şeklidir. Ağrı türleri, deneysel ağrı, en basit ağrı deneyimidir. iğne batması, deri sıkışması veya diş pulpa testi sonucu oluşan ağrılardır. Akut patolojik ağrı, hasarlı bir diş veya kırık bir bacak akut patolojik ağrı doğurur. Kronik benign ağrı, nedeni bilinmeyen, uzun süren ve hayatı tehdit eden ağrılardır. Ağrı eşiği nedir? Kişinin tanımlayabileceği en hafif ağrı düzeyine denir. Ağrı eşiğini azaltan nedenler: uykusuzluk, korku, üzüntü, depresyon, rahatsız bir ortamda bulunma, ailevi kaygılar, stres, yorgunluk, anksiyete, çaresizlik, öfke, iş ve prestij kaybı, tedirginlik. Ağrının sistemler üzerindeki etkisi: akciğerlerin vital kapasitesini azaltır, kalbin iş yükü ve miyokardın oksijen tüketimini arttırır. Endokrin sistemde glikoz dengesinde bozukluklar ortaya çıkar, anksiyete oluşur, sfinkter tonusunda artma olur, bulantı ve kusmaya neden olur. Ağrının ölçülmesi: doğrudan ölçüm ağrının doğasını ortaya koymaya yöneliktir. Dolaylı ölçüm ağrının yaşam kalitesine etkisini ölçer. Tek boyutlu ölçüm: LANS skalası, VAS skalası, NRS skala, VRS skala örnek olarak verilebilir. Çok boyutlu ölçüm: MacGill ağrı anketi, yaşam kalitesi değerlendirmesi OLA ve hasta günlüğü örnek verilebilir. Ağrı tedavi yöntemleri: farmakolojik tedavi %75-80 hastada fayda sağlar. Masaj ve hipnoz gibi non-farmakolojik tedavi, invazif teknikler. Analjezik kullanım ilkeleri: analjezikleri akut ve kronik ağrı sendromlarında ağrının semptomatik kontrolünü sağlamak için kullanılan ilaç grubudur. 1. Aşağıdakilerden hangisi bası yaralanmalarının oluşmasında rol oynayan sırt üstü yatıştaki basınç noktalarından biri değildir? A. Göğüs, B. Topuklar, C. Kuyruk sokumu kemiği, D. Dirsekler, E. Başın arkası. Çözüm: göğüs, ayakların ön yüzü, dizler, uyluk ön yüzü, göğüs, omuz, boyun ve kulak sırt üstü yatıştaki basınç noktalarıdır. Yanıt A'dır. Göğüs. 2. Aşağıdakilerden hangisi bası yaralanmalarının engellenmesi için alınacak önlemlerden biri değildir? A. Riskin değerlendirilmesi ve incelenmesi, B. Hastaya bilgi verilmesi, C. Hastanın pozisyonu kesinlikle değiştirilmemeli, D. Deri bütünlüğü korunmalı, E. Beslenme düzenlenmeli. Çözüm: hastanın pozisyonu en az 2 saatte bir mutlaka değiştirilmelidir. Yanıt C'dir. Hastanın pozisyonu kesinlikle değiştirilmemeli. 3. Oksijen yetersizliğinden deri ve mukoz membranın mavimsi, mor bir renk almasına ne isim verilir? A. Apne, B. Siyanoz, C. Anoksi, D. Hipoksi, E. Dispne. Çözüm: apne, solunumun geçici kalıcı durmasıdır. Anoksi, oksijenin tamamen yokluğudur. Hipoksi, hücrelerin veya dokuların oksijensizliğidir. Dispne, nefes darlığıdır. Yanıt B'dir. Siyanoz. D. Akciğer dokusunun enfeksiyonu olarak tanımlanan akciğer enfeksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? A. Atelektazi, B. Anfizem, C. Astım, D. Akut respiratuar distres sendromu, ARDS, E. pnömoni. Çözüm: atelektazi, alveollerin hava girişine kapalı olmasıdır. Anfizem, vücudun herhangi bir yerinde hava toplanmasıdır. Astım, bronşiyal düz kasların geri dönüşümlü kasılmasıdır. ARDS, ödeme bağlı solunum yetmezliğidir. Yanıt E'dir. Pnömoni. 5. Aşağıdakilerden hangisi kronik bronşit hastalığında tedavi amaçlarından biri değildir? A. Sekresyonların çıkarılması, B. Bronşiyollerin açık tutulması, C. Normal fonksiyonların devamı, D. Çevrede alerjiye neden olan etkenlerin uzaklaştırılması, E. Enfeksiyonların önlenmesi. Çözüm: çevrede alerjiye neden olan etkenlerin uzaklaştırılması astım hastalığı tedavisinin temel amacıdır. Yanıt D'dir. Çevrede alerjiye neden olan etkenlerin uzaklaştırılması. 6. Aşağıdaki faktörlerden hangisi akciğer enfeksiyon hastalıklarının oluşmasına neden olan genel bir faktördür? A. Polenler, B. Alerji, C. Kalıtım, D. Hareketsizlik, E. Sigara içmek. Çözüm: sigara içilmesi birçok akciğer enfeksiyon hastalıklarının ortak nedenidir. Yanıt E'dir. Sigara içmek. 7. Aşağıdakilerden hangisi solunum yollarının özel tedavi ve bakım yöntemlerinden biri değildir? A. Aerosol tedavi, B. Deri bakımının günlük yapılması, C. Öksürük, D. Postural drenaj, E. Oksijen tedavisi. Çözüm: günlük deri bakımının yapılması bası yaralanmalarının önlenmesinde kullanılan bir yöntemdir. Yanıt B'dir. Deri bakımının günlük yapılması. C. Aşağıdakilerden hangisi vücut damar gruplarından biri değildir? A. Arteriyoller, B. Kapiller, C. Venüller, D. Hiperlipidemi, E. Lenfatikler. Çözüm: hiperlipidemi periferik damar hastalıklarının risk faktörlerinden biridir. Yanıt D'dir. Hiperlipidemi. 9. Aşağıdakilerden hangisi vasküler hastalıkların belirti ve bulguları arasında sayılmaz? A. Soğuk ekstremiteler, B. Zayıf nabız, C. Östrojen yetersizliği, D. Deride incelme, E. Dinlenme ağrısı. Çözüm: östrojen yetersizliği, üriner inkontinans, idrar tutamama hastalığının risk faktörlerinden biridir. Yanıt C'dir. Östrojen yetersizliği. 10. Aşağıdaki durumlardan hangisinde günlük sıvı aldığı çıkardığı sıvı takibi dengede kabul edilir? A. Aldığı çıkardığından 200-400 ml fazla. B. Aldığı çıkardığına eşit. C. Aldığı çıkardığından büyük. D. Aldığı çıkardığından küçük. E. Aldığı çıkardığından 5 kat fazla. Çözüm: pozitif bilanço, aldığı çıkardığından büyük. Negatif bilanço, aldığı çıkardığından küçük. Dengede, aldığı çıkardığından 200-400 ml fazla. Yanıt A'dır. Aldığı çıkardığından 200-400 ml fazla. 11. Aşağıdakilerden hangisinde organizmada çıkan sıvı miktarı yanlış verilmiştir? A. Deri ile 500 ml. B. Akciğerlerle 350 ml. C. Feçesle 150 ml. D. İdrarla 2500 ml. E. Toplamda 2500 ml. Çözüm: organizmada günlük idrarla çıkan sıvı miktarı 1500 ml'dir. Günlük vücuttan çıkan toplam sıvı miktarı da 2500 ml'dir. Yanıt D'dir. İdrarla 2500 ml. 12. Aşağıdakilerden hangisi üriner inkontinans, idrar kaçırma risk faktörleri arasında yer almaz? A. Yaş ve cinsiyet, B. Rubor, C. Bağ dokusu, D. Doğum travması, E. Sigara kullanımı. Çözüm: rubor, kol ve bacakların morumsu kırmızı renk almasıdır ve vasküler hastalıklarda görülen belirti ve bulgulardan biridir. Yanıt B'dir. Rubor. 13. Aşağıdakilerden hangisi üriner inkontinanslı hastaların tedavisinde kullanılan davranışsal tedavinin önemleri arasında yer almaz? A. Basit olması, B. Kolay uygulanabilmesi, C. Çok girişimsel olması, D. Güvenilir olması, E. Yan etkilerinin olmaması. Çözüm: en az girişimsel olması davranışsal tedavinin önemli özelliklerinden biridir. Yanıt C'dir. Çok girişimsel olması. 14. Bilinç durumu açık yatağa bağımlı hastanın izlenim ve bakımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Aldığı çıkardığı sıvı takibi yapmak, B. Mahremiyete dikkat etmek, C. Eğitim, D. Danışmanlık, E. Yatağın nemli olması. Çözüm: hastalarda enfeksiyon tahrişi engellenmek için yatak kuru ve temiz olmalıdır. Yanıt E'dir. Çözüm: hastalarda enfeksiyon tahrişini engellemek için yatak kuru ve temiz olmalıdır. Yanıt E'dir. Yatağın nemli olması. 15. Aşağıdakilerden hangisi ağrı tedavi yöntemlerinden biri değildir? A. Anksiyete, B. Farmakolojik tedavi, C. Non-farmakolojik tedavi, D. Masaj ve hipnoz, E. İnvazif teknikler. Çözüm, anksiyete bir tedavi yöntemi değil, ağrı eşiğini azaltan nedenlerden biridir. Yanıt A'dır, anksiyete. 16. Aşağıdakilerden hangisi bası yaralanmalarının risk faktörlerinden biri değildir? A. Sürtünme, B. Basınç noktaları, C. Yeterli hijyen, D. Enfeksiyon, E. Beslenme eksikliği. Cevap C'dir. Yeterli hijyen. 17. Bir toplumda bası yaralanmalarının oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. %1 ila %10 arası. B. %5 ila %5,5 arası. C. %4,4 ila %25,6 arası. D. %1,4 ila %36,4 arası. E. %20 ila %50 arası. Cevap D'dir. %1,4 ila %36,4 arası. Aşağıdakilerden hangisi solunum yetersizliğinin belirtilerinden biri değildir? A. Burun kanadı solunumu, B. Üriner inkontinans, C. Trakea çekilmesi, D. Terleme, E. Şuur değişiklikleri. Cevap B'dir. Üriner inkontinans. 19. Aşağıdakilerden hangisi akciğer enfeksiyonlarının pnömoni hastalığının genel belirtilerinden biri değildir? A. Birden yükselen ateş, B. Öksürük, C. Boğaz ağrısı, D. Yorgunluk, E. Travma. Cevap E'dir. Travma. 20. Akciğer enfeksiyonlarından astım hastalığının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Septik şok, B. Alerji, C. Öksürük, D. Boğulma, E. Yorgunluk. Cevap B'dir. Alerji. 21. Aşağıdakilerden hangisi periferik damar hastalıklarının risk faktörlerinden biri değildir? A. Egzersiz, B. Stres, C. Hipertansiyon, D. Sigara kullanımı, E. Genetik faktörler. Cevap A'dır. Egzersiz. 22. Aşağıdakilerden hangisi vasküler hastalıklarda görülen belirti ve bulgulardan biri değildir? A. Rubor, B. Siyanoz, C. Kangren, D. Hormonlar, E. Bacak ülserleri. Cevap D'dir. Hormonlar. 23. Aşağıdakilerden hangisi vasküler hastalık türlerinden biri değildir? A. Raynaud hastalığı, B. Raynaud fenomeni, C. Amfizem, D. Derin ven trombozu, E. Varis. Cevap C'dir. Amfizem. 24. Aşağıdakilerden hangisi vücutta terle karışık kan sızması ve gözyaşı yerine kan gelmesine neden olan vücut su kaybı oranıdır? A. %1, B. %20'den fazla, C. %30, D. %35'den fazla, E. %20. Cevap B'dir. %20'den fazla. 25. Aşağıdakilerden hangisi ağrı kesicilerin ortak adıdır? A. Siyanozlar, B. Radyoterapiler, C. Lenfatikler, D. Hipoksiler, E. Analjezikler. Cevap E'dir. Analjezikler. 15. ayrımın sonu, sayfa 186.